Ayrım 37. Adam Yılmaz Özdil. Sayfa 419. Salih. Profesör Salih Nefçi. Türkiye'nin uluslararası alanda yetiştirdiği en önemli ekonomistlerden biriydi. Finans dehası olarak tanınırdı. Dünya Bankası'na, Çin Merkez Bankası'na, Uluslararası Kalkınma Ajansı'na, ABD Dışişleri Bakanlığı'na danışmanlık yapardı. Öngörüleri paha biçilmezdi. ABD, Çin, İsviçre üniversitelerinde ders verirdi. Tanıdığım en zeki insanlardan biriydi. Teori ile pratiğin kesiştiği noktaydı. Maalesef çok erken kaybettik. Hakikaten çok arıyorum rahmetliyi. Çünkü ekonomiye dair tüm bildiklerimi ondan öğrendim. Hayata bambaşka bir perspektifle bakmamı sağlamıştı. Saatlerce sorardım, bıkmadan usanmadan anlatırdı. Gene böyle bir sohbet sırasında, şu piyasa tabir edilen kavramı, ekonomi tahsili yapmayanların anlayacağı şekilde izah eder misin dedim, izah etti. Türkiye'nin köklü bankalarından birinin patronu beni aradı, atılım yapmak istediklerini söyledi, yöneticilerine eğitim vermemi istedi. Doğrusu hiç vaktim yoktu ama neticede memlekettir geldim. Bir hafta sürecekti. İstanbul'da küçük bir oteli kampa çevirmişlerdi. Bankanın yöneticileri, Anadolu'daki şube müdürleri hepsi orada kalıyordu. Otelin restoranı konferans salonu olarak kullanılıyordu. Kürsüye çıktım. Hani bir zamanlar köseli ayakkabının içine beyaz çorap giyme hastalığımız vardı ya. İlk dikkatimi çeken bu oldu. Hemen hepsi beyaz çoraplıydı. İngilizce bilen var mı diye sordum. Bir iki üst düzey yönetici haricinde yoktu. Ama istisnasız hepsinin önünde not defterleri vardı. Can kulağıyla dinliyorlardı. Gece çalışıyor, ertesi sabah yeni yeni sorularla geliyorlardı. Merak ediyorlardı. Her saniyeyi değerlendirmek için çaba harcıyorlardı. Bu banka Türkiye'nin en büyük bankalarından biri oldu. Elbette çok küçük bir parçasıydım ama kendime gurur payı çıkarıyordum. Seneler sonra aynı bankanın patronu beni tekrar aradı, dünyaya açılmak istediklerini söyledi, yöneticilerine eğitim vermemi istedi. Tekrar geldim. Bu defa İstanbul'un en büyük otellerinden birinde kamp kurmuşlardı. Kürsüye çıktım. İlk dikkatimi çeken İtalyan ayakkabılar oldu. Karşımda oturanların eğitime gelmekten ziyade kokteyle gider gibi bir halleri vardı. İngilizce bilen var mı diye sordum. Gülümsediler. İstisnasız hepsi biliyordu. Ama istisnasız hiçbirinin önünde not defteri yoktu. Gözlerinden "Biz zaten senin anlatacağın her şeyi biliyoruz" ifadesi okunuyordu. Nezaketen dinlediler ama tek soru bile sormadılar. Öğrenmek isteyen, bilgiye aç kadro gitmiş, onların yerine her şeyi bildiğini düşünen kadro gelmişti. Hayatın sürekli kendini yenilediğini, bilmekten çok öğrenmeye devam etmenin daha önemli olduğunu unutmuşlardı. İlk günün sonunda, akşam yemeğinde banka patronuyla buluştum. "Bir hafta kalmama gerek yok, ben yarın döneyim" dedim. Şaşırdı. "Niye?" diye sordu. "Batıyorsunuz" dedim. İyice afalladı. "Anlamadım" dedi. "Anlamadığınızı görüyorum. Fazla dayanamazsınız, batıyorsunuz" dedim. Tatsız bir yemek oldu. Ertesi gün New York'a döndüm. Seneye bu banka battı. Kıssadan ise, 2,5 lirayı geçti, ne oluyor bu dolara diye merak ediyorsunuz ya. Siyasete beyaz çorapla girip, artık hiç kimseyi dinlemeye ihtiyacı olmayan, her şeyi bilen biri tarafından yönetiliyoruz. Kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Salih Nefçi, Kerkük'ün en köklü ailelerinden Nefçizadelere mensuptu. 1947'de Kerkük'te doğdu. 1958'de Irak darbesinde Türkiye'ye göç ettiler. Galatasaray Lisesi'ni ve ODTÜ ekonomiyi bitirdi. Doktorasını Minnesota Üniversitesi'nde yaptı, profesör oldu. Washington ve Columbia Üniversitelerinde ders verdi. Finans üzerine yazdığı kitap, Amerikan üniversitelerinde zorunlu ders kitabı oldu. 2009'da Cenevre'de vefat etti. Lozan'da toprağa verildi. Annesi Nermin Çiftçi, 1965 ve 1969'da CHP Muş milletvekiliydi. Sadi Irmak hükümetinde Kültür Bakanlığı yaptı. TBMM'nin ilk kadın başkan vekiliydi. Selahattin Reşit, Mustafa Kemal, sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler halinde geri dönmelisiniz dedi. Selahattin Reşit Alan, 1925 senesinde henüz 22 yaşındayken bir grup seçilmiş arkadaşıyla birlikte Fransa'ya eğitime gönderildi. Tayyare mühendisi oldu. Pilot brevesini de aldı, 1931'de yurda döndü. Eskişehir Tayyare Tamirhanesi'nde işbaşı yaptı. Gece gündüz çalıştı. 1932 senesinde ilk milli uçağımız olarak ilan edilen MMV-1'i üretti. Milli Müdafaa Vekaleti, yani Milli Savunma Bakanlığı adını taşıyan uçağımız, saatte 200 kilometre sürat yapıyor, havada 2,5 saat kalabiliyordu. Genç uçak mühendisi Selahattin Reşit Alan, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin gururu olan uçağına Kaan'ı figürü çizmişti. Bu tarihi fotoğrafa iyi bakın lütfen. Selahattin Reşit Alan, milli uçağının gövdesine işlediği Kaan'ı işte böyle ölümsüzleştirmişti. Çünkü o Kaan'ı olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti var olamazdı. Dönemin en ileri teknolojisiyle, son model savaş makineleriyle gelen işgal devletleri, Anadolu insanının kanısına yenilmişti. Milli şuura sahip olan Selahattin Reşit Alan, o kanı sayesinde eğitim alabildiğini, o kanı sayesinde teknoloji üretebildiğini, o kanı sayesinde gelişmiş ülkeler seviyesine yükselebileceğimizi biliyordu. İthalata değil, imalata inanıyordu. Bunu asla unutmayalım diye zenginliğin sembolü uçağı, yoksulluğun sembolünü kazımıştı. Ve bakıyoruz bugün TC-DAP devletimizin VIP uçağı, 60 milyon dolarcık. TC-ATA devletimizin VIP uçağı 38 milyon dolarcık. TC-ANA devletimizin VIP uçağı 77 milyon dolarcık. TC-GAP devletimizin VIP uçağı 42 milyon dolarcık. TC-KOP devletimizin VIP uçağı 52 milyon dolarcık. TC-LAA devletimizin VIP uçağı 20 milyon dolarcık. TC-LAB devletimizin VIP uçağı 20 milyon dolarcık. Yetmedi, TC-TUR satın alındı, 200 milyon dolarcık. Peki ya tedavülden kaldırıldıktan sonra bize kakalanan, güya savaş uçağı fantomlar kaç para? Alt tarafı 2 milyon dolar. Satmaya kalk, alan yok. Yedek parça olarak bile kullanılmıyor. Devlet büyüklerimizin kıçının kıymeti 0 kilometre 200 milyon dolar. Savaş pilotlarımızın canının kıymeti ikinci el 2 milyon dolar. Ekstra hazin tarafı, kendine yeni uçak aldı dediklerinde Tayyip Erdoğan ne dedi biliyor musunuz? Neyle gidecektik, Kaan'ıyla mı? Selahattin Reşit Alan, 1903'te Makedonya Pirlepe'de doğdu. Türkiye'nin ilk uçak fabrikasını kuran Nuri Demirağ ortak mühendisi oldu. Tek motorlu ND-36'yı ve çift motorlu ND-38'i tasarladı. Kendi elleriyle ürettiği uçakların test uçuşlarını da kendisi yapıyordu. 1938 senesinde ND-36 ile Eskişehir İnönü Meydanı'na inerken çakıldı, şehit oldu. Musa, 1953'te İzmir'de dünyaya geldi. Okuma yazma bilmeyen, limanda hamal olarak çalışan bir babanın evladıydı. Gürçeşme'de büyüdü. Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi'nin elektrik bölümüne girdi. 1971'de henüz 17 yaşındayken 10 arkadaşıyla birlikte protesto eylemi yaptı. Meslek liselerinden mezun olanların üniversiteye giriş şartları güçleştirilmişti. Buna isyan etmek için sokağa çıktı. Hükümet aleyhine sloganlar attı. Türkiye tarihinin ilk liseli eylemiydi. O zamanlar Tayyip Erdoğan rejimi yoktu. Protesto gösterisi yapan liselileri tutuklamıyorlardı. Okuldan basit bir disiplin cezası aldı. Liseden sonra Buca Eğitim Enstitüsü beden eğitimi bölümünü kazandı. Aile bütçesine katkı için okurken çalışması gerekiyordu. Efsane Belediye Başkanı İhsan Alyanak döneminde fuar kapılarında biletçi olarak işe başladı. Aynı zamanda İzmir'in en köklü amatör kulüplerinden Kaya Spor'da forma giyiyordu. Stoperdi, karakteri futboluna yansıyordu. Top geçer adam geçmez cinsindendi. Üniversiteyi bitirince Tariş'te işçi olarak çalışmaya başladı. Mücadeleci ruhu sendikacılığa yöneldi. Diske bağlı Genel İş Sendikası'nın yönetimine girdi. Şırak darbe oldu, tutuklandı. Buca cezaevine konuldu. Aynı koğuşu paylaştığı 3 kişi asıldı. Tahliye edilince İsviçre'ye gitti. Orada işçi olarak çalışan ablasının yanına yerleşti. Cebinde rahmetli Ahmet Taner Kışlalı ve değerli büyüğümüz Altan Öymen'in yazdığı referans mektupları vardı. Bu mektubu İsviçre'deki Sosyalist Parti milletvekillerine götürdü. O sayede oturma izni aldı. Garsonluk marsonluk artık ne bulursa üçe beşe bakmadan hayatını sürdürebilmek için çalışmaya başladı. Arada kaçak işçi olarak Fransa'ya geçiyordu. Gene böyle bir Fransa gününde ailece göç etmiş bir Türk ailenin kızıyla Sevim'le tanıştı, aşık oldu. Evlendiler. 1987'de büyük oğulları Emre dünyaya geldi. Yıllar yılları kovaladı. 12 Eylül yönetiminin tehditleri ortadan kalktı. 1991'de Türkiye'ye döndüler. 1992'de küçük oğulları Erdal doğdu. Memlekete geri gelince bıraktığı yerden mücadeleye başladı. DİSK'in Ege bölgesi temsilcisi oldu. DİSK yönetim kuruluna girdi. İstanbul'a taşındı. DİSK genel sekreteri oldu. Genel sekreterken hakkı olduğu halde kıdemli işçi maaşının üstündeki maaşı kabul etmedi. Oysa hakikaten paraya çok ihtiyacı vardı. Çünkü çocuklarla beraber ihtiyaçlar da büyümüştü. Emre İngiltere'de ekonomi tahsili yapıyordu. Üstüne ikinci diploma için Strasbourg Üniversitesi'nde hukuk fakültesine gitmek istiyordu. Erdal ise Fransa'da biyoloji tahsilini hedeflemişti. Sendikacı maaşı hangi birine nasıl yetsin? Oturdular ailece düşündüler taşındılar. Tek çare görünüyordu. Sevim Hanım eşinin elini tuttu. Ben Fransa'ya geri döneyim, fabrikaya gireyim, çocukları okutayım. Sen burada mücadeleye devam et. Çocuklar mezun olana kadar böyle idare edelim dedi. Bir ailenin verebileceği en zor kararlardan biriydi. Baba boynunu büktü. Hep birlikte gitmeleri mümkün değildi. Ya çocuklarının eğitimini, hayallerini engelleyecek ya da çaresiz kabul edecekti. Paraya hayatı boyunca tamah etmemişti ama parasızlığın da böyle açmazları vardı. Sevim Hanım gitti Fransa'ya. Şu anda bir çikolata fabrikasında işçi olarak çalışıyor. Büyük oğlan ekonomi diplomasını aldı. Hukuk fakültesinde ikinci sınıfta okuyor. Küçük oğlan çok iyi dereceyle biyoloji mezunu oldu. Havada kaptılar. Önümüzdeki ay Fransa'da işe başlıyor. Ya baba? O ne yaptı bu arada? Çocukluğundan beri içinde bulunduğu, ta 1977'de gençlik kolu başkanı olduğu CHP'de siyasi mücadelesini sürdürdü. 2011'de İzmir milletvekili seçildi. Hani mecliste AKP saldırısıyla kaburga kemiği kırılan milletvekili var ya, işte o. Musa Çam, işçi milletvekilidir. Vekil olmadan önce neyse, vekil olduktan sonra da odur. ihale takip edip malı götürmek varken, milletvekili ayrıcalıklarını bile asla kullanmaz, VIP'ye filan girmez, makam aracına binmez. Güzel bahçede bir mütevazi evi vardır, hepsi odur. Adam gibi adam kavramının bizatihi kendisidir. 1971'den beri sokakta. O gün bugündür direniyor. Google'a girin, Musa Çam eylem yazın, sonuçlara şaşarsınız. Gezi'de o var, Soma'da o var, Ermenek'te o var, HES'lerde o var. Taşeronla mücadele eder, deniz kirliliğiyle mücadele eder, emekliler için mücadele eder, biber gazı yiyen o, tazikli su yiyen o. En son 4 gün önce laik eğitim yürüyüşünde gözaltına almaya çalıştılar. Nerede emek mücadelesi varsa, insanlarımız nerede eziliyorsa oradadır. Reklam sevmez, haberini yapsınlar, kendini cilalasınlar diye, gazetecilerle suni arkadaşlıklar kurmaz, samimiyetle işini yapar. Çocuklarını okutabilmek için eşi şu anda hala fabrikada işçi olarak çalışıyor. Kendisi bizim çocuklarımız için savaşıyor, vücudunu bizim çocuklarımız için siper ediyor. Yatak odasından para kasaları fışkırırken, bakan çocuklarını savunan AKP milletvekilleri, İşçi milletvekili Musa Çam'a saldırıyor, kaburgasını kırıyor. Evet, kaburgasını kırmayı başardılar belki ama bu ülkeye dair hayallerimiz, umutlarımız Musa Çam gibiler sayesinde her zamankinden sapasağlam duruyor. Musa Çam 2011'de ve 2015'te İzmir'den seçildi. Kelimenin tam manasıyla milletin vekiliydi. TBMM'ye girebilmek için genel merkezden icazet almayı reddetti. CHP'de ön seçime girme cesaretini ilk gösterenlerden biriydi. İzmir 1. bölgeden aday oldu, en yüksek oyu aldı. AKP'nin en nefret ettiği, en çok saldırdığı vekillerin başında geliyordu. Cemalettin Tayyip Erdoğan kafasına hareket memuru şapkası taktı, düdüğü çaldı, Ankara-İstanbul arasındaki hızlı tren seferlerini bizzat başlattı. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma dandik lokomotiflerle şov yapıyorlardı. Tren sigortalı, yolcular sigortasızdı. Sakarya'da 80 km hız limiti olan viraja 132 km ile daldı. İkinci vagonun sol tekerleği raydan çıktı. Bağlı vagonlar peş peşe yaprak gibi savruldu, tren uçtu. 41 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. 3 sene sonra aynı Sakarya'da bir otomobil sollama yaptı. Asfaltın kenarında yürüyen ineğe çarptı. Direksiyonu kırdı. Sollamaya çalıştığı otomobile patlattı. Arkadan kamyonet geliyordu. Kazadan kaçayım derken şarampole yuvarlandı. 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 95.602 küpe numaralı inek telef oldu. TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, belediye otobüsüymüş gibi düşünün, yol belediyenin, otobüs belediyenin, şoför belediyenin. Otobüs kaza yapınca, hangi belediye başkanının istifasını istediniz de benim istifamı istiyorsunuz dedi. TCDD Genel Müdür Yardımcısı, her şey Allah'tan dedi. AKP milletvekili kem gözlerin nazarı olduğunu söyledi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, istifa edecek bir şey görmüyorum, her sene karayollarında 5.000 kişi ölüyor dedi. Tayyip Erdoğan'a ne düşündüğünü sordular, sinirlendi. Soru sorarken haddinizi aşmayın. Bu bölgede 1950'den beri kaza oluyor. Hükümetler istifa mı etmiş dedi. 95.602 küpe numaralı inek gebeydi. Ha bugün ha yarın doğum yapması bekleniyordu. Bilen bilir, inek bağlıyken doğum yapamaz. Çırpınırken ipe dolanır, yanlışlıkla kendini boğar ya da buzağa zarar verir. Bu nedenle bağlanmamıştı, ipi çözülmüştü. Nasıl becerdiyse ahırın kapısını açmış, akşam karanlığında herkes uyurken İki kilometre uzağa yürümüş, asfalt kenarına çıkmıştı. Tren faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları, sorumlular hakkında dava açtı. Suç vardı, kusur vardı, ihmal vardı, cezalandırılmaları isteniyordu. Trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşın ailesi dava açmadı. Hız vardı, sollama vardı, varoğlu vardı, inek ne yapsın, dava açmadılar. Kamu davası açıldı. TCDD Genel Müdürü hakkında soruşturma bile açılamadı. Ulaştırma Bakanı izin vermedi. Ulaştırma Bakanı hakkında gen soru verildi. AKP oylarıyla reddedildi. Siyasiler, bürokratlar tereyağı gibi sıyrıldı. Makinistler yargılanıyormuş gibi yapıldı. Tren hızlıydı ama yargı yavaştı. Dava 8 sene oyalandı. 2012'de zaman aşımından düşürüldü. AKP tarafından sicil affı çıkarıldı. Makinistler de yırttı, görevlerine iade edildi. Hiç kimse suçlu olmadığı için ölenler suçlu oldu. Trafik kazasıyla alakalı olarak duruşma üstüne duruşma yapıldı. Bilirkişi üstüne bilirkişi istendi. Kimi adam öldürmekten, kimi yaralamadan, kimi maddi hasara yol açmaktan hakim önüne çıktı. Kasko şirketleri devreye girdi. Tazminat üstüne tazminat talep edildi. Dava 7 sene sürdü kardeşim. İşin içinden çıkılamadı. Neticede adli tıpa başvuruldu, rapor istendi. Adli tıp uzun uzun inceledi. Davanın 8. senesinde raporunu verdi. İnek suçlu dedi. TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, AKP'den milletvekili adayı oldu, TBMM'ye gidiyor. 95.602 küpe numaralı ineğin sahibi, 75 yaşındaki gariban Cemalettin Doğancan'a 2,5 sene hapis cezası verdiler, gey ve cezaevine koydular, bir aydır orada yatıyor. Cemalettin Doğancan, gariban çiftçinin mahkeme kabusu 10 sene sürdü. Duruşmalara git gel, maddi manevi perişan oldu. Neticede 2,5 sene hapis verdiler, 8 ay yatırdılar. 8 ay sonra lütfettiler, denetimli serbestlik kararıyla bıraktılar. Tescilli hırsızlar, tescilli suçlular elini kolunu sallayarak dolaşırken, Cemalettin Doğancan 2 sene boyunca haftada 2 gün karakola gidip kaçmadım diye imza vermek zorunda kaldı. İsmail Hakkı. Tahminim o ki sizler de paylaşılamayan adam Hakan Fidan'ın kim olduğunu merak ediyorsunuzdur. Ankaralı olduğu söylenir ama Bursa İznik doğumludur. Dağ Komando Okulu'nda ve Hava İndirme Tugayı'nda görev yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı'na paraşüt taburu takım komutanı olarak katıldı. Beşparmak Dağları'na ilk atlayanlardandı. Yere iner inmez, stratejik Kral Kızı Tepesi'ni ele geçiren birliktendi. Türk sınırlarının çizildiği ikinci harekatta vuruldu, gazi oldu. Kıbrıs Bronz Liyakat Madalyası aldı. Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun oldu. Brüksel'e gönderildi. NATO ana karargahında TMR başkanlığında görev yaptı. Kara Kuvvetleri Plan Prensipler Savunma Araştırma Şube Müdürlüğü yaptı. Plan Harekat ve Teşkilat Başkanlığı yaptı. Terörle mücadele bölgesinde, sınır ötesinde kritik görevler üstlendi. İstihbaratın başına getirildi. Silivri'ye tıkıldı. Seneler evvel, zorlu bir gece tatbikatından sonra sabah içtimasına 2 dakika geç kaldığı için 2 gün hapis cezası almıştı. Tek hapis tecrübesi buydu. Oysa şimdi 7,5 sene vermişlerdi. Üstelik terör örgütüne üye olmaktan vermişlerdi. O an hissettiği onur kırıklığını asla unutamıyor. 40 senedir gururla taşıdığı silahını teslim etti. Beton tabut Silivri'ye girdi. B-11 numaralı koğuşa atıldı. Demir kapının üzerinde 30 santime 10 santim ebatlarında sürgülü delik vardı. Dünyayla irtibatı bu delikti. Yemeği, mektupları, ilaçları bu delikten veriliyordu. İnsanlarla temas etmesi, insan yüzü görmesi adeta yasaklanmıştı. Yere eğilse bile delikten yemeği uzatan görevlinin yüzünü göremiyordu, sadece elini görebiliyordu. Tuvalet tıkandığında bile kapı açılmıyor, tuvaleti açmak için kullanılan hortum bu delikten sokuluyordu. Happy Top'u 32 adımlık havalandırma alanı vardı. Etrafı 9 metrelik duvarlarla çevriliydi, kuyuyu andırıyordu. Zemin betondu. Anca burada yürümesine izin veriliyordu. Bir avuç gökyüzünü bu kuyunun dibinden seyrediyordu. Silivri'ye tıkıldığında annesi ağır hastaydı. Kahraman oğlunun uğradığı iftiraya daha fazla dayanamadı, rahmetli oldu. İstersen bir gün izin verelim, cenazeye katıl dediler. Lütfetmişlerdi. Cenazeye giderse nasıl bir muameleye maruz kalacağını biliyordu. Acı örnekleri vardı. Refakat eden askerler, cenazeye giden tutuklulara sanki teröristmiş gibi davranıyordu. Taziyeye bile izin vermiyorlardı. Gözyaşlarını içine akıttı, son görevini yapamadı, annesinin cenazesine katılmadı. Neticede her şeyin kumpas olduğu ortaya çıktı. Silahsız işgalle hem silahlı kuvvetleri imha etmişler, hem de istihbaratın bir numarasını tasfiye etmişlerdi. Üniformayı çıkardı, devlete millete yönelik iftiralarla boğuşmaya devam etti. Ermeni soykırım yalanına karşı mücadele veren Talat Paşa Komitesi'nin başkanlığına seçildi ve milletvekili adayı oldu. Şimdi diyeceksiniz ki ne kumpası ne Silivrisi. Hakan Fidan'la Talat Paşa'nın ne alakası var? Ne Hakan Fidan'ı kardeşim? Bu anlattığım madalyalı istihbaratçı, Genelkurmay İstihbarat Başkanı Kor General İsmail Hakkı Pekin. Karşı devrimle mücadele etmek için İşçi Partisi'ne katıldı. Ha, illa Hakan Fidan kim diye merak ediyorsanız, AKP yandaşı başçavuş olduğunu biliyoruz, başka da bir kabiliyetini duymadık. İsmail Hakkı Pekin'i anlattığım bu yazı, meslek hayatımın en unutulmaz hatıralarından biridir. Çünkü bu yazı yüzünden bazı assubaylar tarafından hakkımda suç duyurusunda bulunuldu. Başçavuş diyerek hakaret ettiğim öne sürüldü. Savcı ifademi almak için çağırdı, hakaret mi ettin diye sordu. Hakan Fidan başçavuştu, kendisine amiral mi deseydim dedim. Savcı takipsizlik kararı verdi. Aynı yazıyla alakalı olarak bir başka suç duyurusu daha yapıldı. MİT müsteşarına AKP yandaşı diyerek MİT'e hakaret ettiğim öne sürüldü. Aradan kısa süre geçti. Hakan Fidan AKP'den milletvekili adayı olmak için MİT müsteşarlığından istifa etti, iyi mi? 37. ayrımın sonu, sayfa 429.